Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba, hayırlı akşamlar.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim İbrahim Bey, hayırlı akşamlar diliyorum.
Evet, yine dop dolu bir gündemle birlikteyiz hocam. Önemli başlıklar var masamızda. Öncelikle müsaadenizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temaslarıyla başlayalım. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77.si gerçekleştirildi. Ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya çok önemli mesajlar verdi. Geçen hafta Özbekistan'daydı, Semerkant'taydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılmıştı onur konuğu olarak. Oradan da Amerika'ya geçti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere. Neler söyledi bu genel kurul konuşmasında, buna geçeceğiz. Önemli başlıklar var dedik ama Amerika'ya gidişiyle birlikte orada sıcak bir şekilde karşılandı desek yanılmayız. Central Park'ı ziyareti vardı. O gezide Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle sevgi gösterisinde bulundular. Kendisiyle fotoğraf çektirdiler, sohbet ettiler. Bir dünya liderinin işte bu şekilde gezerken ilgi görmesi ve etrafında da öyle koruma ordularının olmadan bunu gerçekleştirmesi kayda değerdi. Buradan başlayarak adım adım ilerleyelim New York temasları çerçevesinde yapacağımız konuşmaya. Nasıl değerlendirdiniz siz o fotoğrafı görünce?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Şimdi uçakla uzun yolculuklar yapanlar bunu bilirler. Jet lag denen bir hadise vardır. Yani siz dünyanın bir ucundan öbür ucuna gidiyorsunuz. Geceniz gündüz, gündüzünüz gece oluyor. Yani Semerkant'tan New York'a gittiğinizde yani yaklaşık bir 12 saatlik zaman farkı var. Ve bu tempoyu bir düşünelim ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaşına göre yani çok hızlı bir tempoda hareket ettiğini, Şangay İşbirliği Örgütü'nün bu Semerkant'taki toplantısında verilen bir fotoğrafta bir tarafta dünyanın doğuya bakan yüzü ve New York Birleşmiş Milletler'de de batı alemiyle ilgili toplantılar vardı. Şimdi Sayın Erdoğan'a şu soruldu, siz kendinizi yani Şangay İşbirliği Örgütü'nün mü, NATO'nun mu, Doğu'nun mu, Batı'nın mı bir parçası görüyorsunuz sorusuna çok güzel bir cevabı oldu. Biz dünyanın bir parçasıyız cevabıyla.
Herkese de görüşürüz dedim.
Evet, çünkü Türkiye'nin stratejik konumu bunu gerektiriyor. Yani biz aslında avucumuzda ateşten kor tutan bir konumdayız. Eğer biz bu süreci iyi yönetebilirsek bu işten çok büyük karlarla, çok büyük kazançlarla ve gelecek nesillere yani batı dünyasıyla olan aramızdaki o açığı önemli ölçüde kapatarak bir dünya bırakmış oluruz. Ancak tam tersine bu iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Çünkü siz Şangay İşbirliği Örgütü'ne gözlemci olarak katılıp bir fotoğraf verince batı dünyası da hemen size bankalar aracılığıyla, finans kurumları aracılığıyla bir takım ambargo hazırlıklarına başlıyor. Bunun bir faturasını kesiyor. Evet. Bu nedenle bu süreci özellikle dış politikadaki bürokratların çok iyi yönetmesi gerekiyor. Sadece siyasetin değil, o siyasetin perde gerisindeki o mutfakta çalışan insanların da bu hesabı kitabı yapması gerekiyor. Mesela Türkiye'nin şu anda bütün dünyadan pozitif ölçüde yani Amerika'sından Almanya'sına, Rusya'dan Ukrayna'ya kadar herkesten tebrik ve teşekkür aldığı nokta bu Ukrayna-Rusya savaşında bu tahıl koridorunun açılması konusunda yapmış olduğu arabuluculuk ve hem Putin'le hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle o köprüleri atmadan konuşabiliyor olmamız bize dünya genelinde olumlu artı bir prestij kazandırdı. Bu artı hanemizi ekleyebiliriz. Ancak Batı dünyası, Amerika ve İngiltere bizden şunu istiyor. Kendilerinin yaptığının bir benzerini Türkiye'nin de Rusya'ya karşı bir ambargo sürecine girmemizi istiyor ki bu Türkiye için kabul edilemez bir durum. Çünkü şu anda Avrupa ülkelerine gidemeyen Rus turistlerin büyük bir kısmı Türkiye'ye geliyor. Avrupalı girişimcilerin boşaltmış olduğu Rus pazarlarını Türkiye'den giden iş adamları dolduruyor. Bu nedenle kriz kelimesiyle fırsat kelimesini tahterevallinin iki yakasına koyduğumuzda, hı hı, nasıl ki biri ağır basınca diğerini kaldıraçla kaldırıyor, kriz ve fırsat aslında birbiriyle ikiz kardeş gibidir. Hı hı. Krizlerin olduğu yerlerde fırsatlar da vardır. Şu anda biz bu krizi iyi yönetebilirsek önemli ölçüde bize fırsatlar da doğuruyor, ama bunu tam tersi olduğu zaman da başınıza olmadık çorapların örüldüğü bir yapıyla da karşılaşabiliriz. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında,
ona geçmeden hocam kısaca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bir de Türk evimiz var bizim. Çok önemli bir pozisyona sahipti o Türk evi. Dünya liderlerini ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o kısacık sürede 21 liderle görüşmüş. Ona dair de notlarınızı alarak devam edelim. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önemli konuşma başlıklarına bakalım.
Evet. Şimdi bütün dünya liderleri kraliçenin cenaze merasimine katılmak için Londra'da bulunurken, Sayın Cumhurbaşkanı New York'ta Türk evinde İngiliz Başbakanını, hı hı, kabul etmesi de ayrıca dikkate değer bir konu olduğunu vurguluyorum. Hani diyorlardı ya, işte İngiltere'de parlamento ülkeyi yönetir, evet, krallık semboliktir falan. Ama gördük ki İngiltere'nin derin devletinin krallık olduğunu ve başbakana göre de hayli etkin bir nüfuzunun olduğunu bu cenaze merasiminde ve son siyasi olaylarda bizzat bütün dünyada canlı yayın ekrandan görmüş olduk.
Evet, bu cenaze merasimiyle ilgili ayrıntıları da konuşacağız hocam. Çok önemli başlıklar var orada da konuşmamız gereken. Evet hocam, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'ndaki o tarihi konuşmasının başlıklarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl anlaşmasına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler'in ilk kez bu kadar ağırlığını hissettirebildiğini ifade etti. Yunanistan'a yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler üzerinden bir göndermesi vardı ki bu da dünyada ses getirdi fotoğraflarla. O maalesef mültecilerin yaşadığı dramlardan biri olan iki çocuğun boğularak hayatını kaybetmesiyle birlikte o fotoğraf dünya gündemine bir kez daha girdi. Dünya beşten büyüktür mottosunu tekrarladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu başlıklar öne çıkıyordu. Daha önemli başlıklar da var. Sizin notlarınız nelerdir? Siz konuşmayı nasıl buldunuz? Dikkati, ilgiyi nasıl buldunuz?
Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda her yıl dünyanın önemli saygın liderleri süre sınırı olmadan da genel kurul salonundan bütün dünyaya küresel sorunlara ilişkin görüşlerini, çözüm önerilerini dile getiren konuşmalar yapar. Fakat bu konuşmaların bir kısmı dünyanın bütün önemli televizyon kanalları tarafından canlı verilirken, diğer o konuşmacı bitip diğeri geçtiğinde ise yayınlar
kesilir.
Şimdi o yönüyle baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına ilgi, yani Türkiye'nin dünya ölçeğindeki özgül ağırlığına baktığımızda, yani ekonomik olarak, siyasi olarak, nüfus olarak, yani kendi büyüklüğüyle orantılı olarak düşündüğümüzde çok daha fazla değer verilen bir konumdaydı. Şimdi burada değinilen birçok konu var. Ancak, hı hı, bunlar içerisinde dikkate değer nokta şu ki, Türkiye'nin gerek bu Rusya-Ukrayna krizinde oynamış olduğu arabulucu rol ve bunun sayesinde işte esir takasına, yani tahıl koridorundan, evet, sonra esir takasına karşı bir rol alması, hı hı, artı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk defa mesela Birleşmiş Milletler kürsülerinden de tanınması konusunda dünyaya, biz bunu kendi aramızda konuşuyorduk, evet, ama bu ayrı bir nokta. Yunanistan'a yine yaptığı bir takım ihlallerin dünya kamuoyunda gündeme getirilmesi ve bu mültecilerle ilgili, mazlum mağdur coğrafyayla ilgili de vermiş olduğu mesajlar dikkati değerdi. Ancak toparlayacak olursak, Birleşmiş Milletler kuruluşu itibariyle dünyanın en haksız, en hukuksuz ve 5 tane ülkenin veto hakkına sahip olması neticesinde de hiçbir soruna çözüm getiremeyen bir sembolik örgüt haline geldi şu anda. Çünkü Rusya'nın veto hakkı olmamış olsaydı,
evet,
mesela bu Ukrayna'ya giren Rusya değil de diyelim ki herhangi bir İslam ülkesinin böyle bir hareket yapmış olduğunu düşünseydik, hemen Birleşmiş Milletler'den kararlar, ambargolar vesaire neler olurdu? Bu önemli. Fakat ben bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Putin'in Ukrayna'ya Şubat 23'te işgal hareketini başlatmasıyla birlikte İslam dünyası açısından da şöyle bir belki farklı bir bakış açısı olarak getirebilirim. Avantaj mı diyelim tırnak, hı hı, içerisinde şöyle bir durum söz konusu oldu. Batı medyası 11 Eylül saldırısından itibaren, yani o 2001'den itibaren sürekli olarak, hatta Sovyetlerin dağılmasına kadar götürebiliriz bunu, birinci tehdit olarak İslam'ı, Müslümanları medyada böyle tırnak içerisinde şeytanlaştırıyor, kötümcül gösteriyor idi. Fakat yani bunu nasıl ifade edilir bilmiyorum, çok şükür mü diyelim, iyi kim oldu diyelim, artık Batı medyasında Putin, Ruslar birinci, evet, kötü şeytan konumunda, yani bütün Batılılar için artık tehdit, hı hı, olarak Ruslar gösteriliyor. Biz yine onlar için muteber bir kitle olmamakla birlikte en azından tehdit olarak ikinci konuma düştüğümüzü belirtebiliriz bu Rus işgalinden sonra. Central Park'taki Sayın Cumhurbaşkanı'nla halkla diyalog konusunda da Türkiye'de bazı kesimler tiye aldı. İşte bütün liderler kraliçenin cenazesinde işte boy gösterirken, işte Erdoğan Burkina Faso'lu bir gençle fotoğraf veriyor, hmm, işte dünya lideri vesaire gibisinden. Ama bazen de diyorlar ki işte falan İsveç'in başbakanı halkın içerisinde korumasız geziyor diye de onu gösteriyorlar. Yani bu medyanın
nereden baktığına
ve, evet, kimin değirmenine su taşıdığına bakmak gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bu arada dünya beşten büyüktür mottosuna dair diğer liderlerden de ses gelmeye başladı. Mesela Japonya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olmamız gerekir dedi. Biden'ın üye sayısının artırılabileceğine dair açıklaması oldu. Macron'dan da yine üye sayısının artırılması gerektiğine dair bir ses geldi. Yani yavaş yavaş bu mottoda sahiplenilmeye başladı ve buna dair destekler de duyuyoruz.
Şöyle ifade edelim. Yani 5 tane daimi üyenin veto hakkına sahip olmasıdır problem olan. Hı hı. Yani daimi üye sayısının işte Japonya'yı, Hindistan'ı, Almanya'yı, Türkiye'yi, Brezilya'yı, evet, da aldığımızı kabul edelim. Zaten daimi üye 15 tane.
Evet.
Pardon, bunun 5 tanesi veto hakkına sahip. Evet. Diğerleri de 2 yılda bir seçili, geçici dönüşümlü. Yani şimdi bir üyenin dahi veto hakkının olması demek, dünyanın herhangi bir yerindeki hukuksuz harekete veto kartını çektiği zaman
müdahale edilemiyor.
Hiçbir şey yapılamıyor. İşte, evet, İsrail'in bugün Filistin'de yapmış olduğu zulümlerin, evet, temelinde Amerika'nın kayıtsız şartsız İsrail'in arkasında durup ve veto etme yetkisi ortaya çıkıyor. İsrailliler de biliyor ki nasıl olsa
Amerika'nın veto edecek diyor.
Arkamızda veto edecek. Biz ne yaparsak yapalım hukuki olarak bizim karşımıza bir fatura çıkmayacak diyor. Buna emin, hı-hı, oluyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bu yapısı değişmediği sürece daimi üye sayısını arttırmak bir çözüm değildir. Ancak, evet, şöyle olabilir. Veto olabilmesi için işte daimi üye sayısını arttırarak bu üyelerin 1/3'ünün çoğunluğuyla, hı-hı, ancak işte, evet, bir ülkeye ambargo uygulanabilir, karar alınabilir dense o biraz daha, hı-hı, belki kabul, evet, edilebilir bir durum olabilir.
Evet. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik tanınma çağrısı demişken bir önemli adım var hocam. Onu da konuşup diğer başlıklarla devam edelim. Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçak seferleri başlatacak. 15 Kasım zannedersem belirlenen tarih. Ne dersiniz, bu neyi değiştirir? Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Rus uçaklarının uçması.
Bugüne kadar Rusya Güney Kıbrıs'la iş tutuyor idi. Ve Güney Kıbrıs'a da NATO çerçevesinde, NATO üyesi olmadığı için Türkiye'nin de bastırmasıyla bir takım ambargolar uygulanıyor idi. Şimdi tersi bir durum söz konusu oldu. Güney Kıbrıs Rum kesimine Fransa, Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler üs kurma yarışına girdiler. Orada asker bulundurma, Doğu Akdeniz'deki o hidrokarbon, petrol, doğalgaz yataklarından pay kapabilme amacıyla. Rusya ise tam tersine işte Türkiye ile son dönemdeki ilişkiler çerçevesinde Kıbrıs Türk kesimine Ercan Havaalanı'na Moskova'dan direkt uçuşlar sağlayarak, çünkü zaten Moskova bağlantılı batı havaalanlarının hiçbirine Rus uçaklarını almıyorlar. Evet. Bu biraz da zorunluluktan kaynaklanan bir durum. Rusya'nın bu işine gelen bir durum. Bu şekilde Kıbrıs Türk kesimi de batı ülkelerinden veyahut da işte Rusya'dan bir zımni tanınma anlamına gelir. Evet. Her iki tarafında işine gelir bu Rusların uçağının Lefkoşe'de Kıbrıs Türk kesimine iniyor olması. Çünkü Rus turistler artık can güvenliği endişesiyle de artık batı ülkelerine gitmiyorlar. Türkiye'ye geçtiğimiz yıllardan daha hatırı sayılır oranda büyük miktarda hem Rus hem Ukraynalı turistlerin veya kışında kalan sürekli yerleşimcilerin geldiğini görüyorsun.
Peki hocam. Geçelim Ukrayna-Rusya savaşında gelinen noktaya. Ona geçmeden önce de önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya duyurdu bunu Amerika'dan. Yaklaşık 270 esirin Ukrayna ve Rusya arasında takası gerçekleşti. Türkiye bunda yine başroldeydi, öncüydü. Ve bunu da sadece zaten Erdoğan Türkiye başarabilirdi diye manşetler atıldı, başlıklar atıldı. Ve önemli bir gelişme olarak da dünyaya duyuruldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi Rusya'nın Ukrayna işgalinde Putin hangi hesabı yaptı bilmiyoruz. Ancak sonucun böyle olacağını hesap edemediğinden eminiz. Yani çünkü aradan 6 ayı aşkın bir süre geçti. Hala bir arpa boyu yol alamadılar. Yani Kızıl Ordu, Rus ordusu, Putin yani darmadağın eder, yok eder, bu kadar nükleer silah var gibisinden böyle bir insanların gözünde büyütülen bir algı söz konusuydu. Ancak Ukrayna gibi çok da böyle güçlü olmayan, tam dişine göre olan bir ülkede ilerleyemedi. Bunda tabii ki Amerika, İngiltere başta olmak üzere Batı dünyasının Ukrayna'ya sağlamış olduğu sofistike silahlar, istihbarat desteğinin rolü büyük. Burada gelinen nokta şu, Rusya'yı burada zayıflatmak, enerjisini tüketmek ve Amerika'nın karşısında bir rakip olma durumundan çıkarmak. Fakat bunu yaparken Amerika aslında bir taşla birkaç kuş vurmuş oldu. Çünkü NATO işlevsiz hale gelmişti. Hatta Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti filan derken şu anda artık bütün Avrupa ülkeleri NATO'ya sarılmaya başladı. Almanya milyarlarca dolarlık savunma sanayi bütçesi oluşturdu. Yeni bir ordu kurma kararı aldı. Silahlanma yarışı başladı Batı dünyasında. Bu da Amerika'daki silah fabrikalarının harıl harıl çalışması anlamına geliyor. Yani Amerika krize girmeye başlamışsa ekonomisi, bilin ki dünyanın bir yerinde bir savaş çıkacak ki bunu
düzeltsin,
finanse edecek. Evet. Ve dolayısıyla da şu anda bu krizden en büyük karı silah şirketleri ve Amerikan ekonomisinin kazandığını söyleyebiliriz.
Esir takasını sormuş.
En çok kaybedenlerin başına Avrupa geliyor. Esir takası konusunda da iki ülke arasındaki esir takaslarının yani insanlık tarihi boyunca var olduğunu biliyoruz. Burada da her iki tarafın güvenini kazanmış bir ara bulucunun olması söz konusudur. Güvenilir bir ara bulucunun. İşte burada Türkiye'nin son 6 ay içerisinde enerji bu tahıl koridorundan sonra gerçekleştirmiş olduğu ikinci bir hanesine yazılan artıdır. Evet. Bu esir takası konusunda. Çünkü her taraf, yani batılısı, doğulusu, Rusu, hepsi Türkiye'ye teşekkür etti. Çünkü Türkiye'nin dışında başka bir ülkenin de bu demle her iki tarafa güven vermesi söz konusu değildi.
Peki hocam, devam edelim. Önemli gelişmeler yaşandı bu hafta. Rusya-Ukrayna savaşında bir başka aşamaya geçildi desek yanılmayız herhalde. Öncelikle Donbas bölgesinde referandum yapma kararı alındı. Zaporijya ve Herson bölgeleri de dahil. Buralarda bugün referandum başladı. 27'sine kadar devam edecek ve buraların da Rusya'ya katılması, ilhak edilmesi amaçlanıyor. Bu açıklamadan bir gün sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyayı tedirgin eden açıklamaları geldi. Ne dedi? Kısmi seferberlik ilan ediyorum dedi. Askerliğini yapmış kişileri yeniden orduya alacağım dedi ve yaklaşık 300 bin kişinin orduya alınması planlandığını ifade edildi. Ve bir başka önemli nokta da bu operasyonumuzda hangi silahlar kullanılması gerekiyorsa onları kullanmaktan da çekinmeyeceğiz dedi. Ki nükleer silah kozu burada masada yer alıyor ve hakikaten dünya tedirgin oldu. Ne dersiniz? Putin gerektiğinde nükleer silah kullanır mı? Aslında amacı neydi Putin'in? Bu referandum kararının akabinden gelen açıklamaları nasıl yorumladınız?
Olayın birkaç veçesi var.
Evet.
Birincisi, geçtiğimiz günlerde Ukrayna birliklerinin karşı taarruza geçerek, ki Ruslar geniş bir coğrafyayı kontrol ettiği için sayıca zayıf olduğu bir noktada daha güçlü bir, yani 5-10 kat sayı askerle taarruz ederek Rusları geri püskürtmeyi başardılar. Önemli sayıdaki bir yerleşim biriminden. Bu bir ilk defa gerçekleşiyor idi. Rusya buna karşı bir
refleks gösteriyor.
Hamle ve refleks gösteriyor. Çünkü kış geldiğinde daha fazla askere ihtiyaç olacak. Yani yazın nöbette insana 10 saat tutarsan, kışın 5 saat tutarsın soğukta. Evet. Onun yerine daha yeni takviye birlik gerekiyor. Rusya'nın nükleer silah konusunda veyahut da ateşli silahlar konusunda bir sıkıntısı yok. Fabrikaları da var bunun. Evet. Lojistiğini yerine getirecek, ama Rusya'nın insan gücü konusunda sıkıntısı var. Çünkü nüfusu 145 milyon civarında, fakat kendi Rus Ortodoks nüfus içerisinde doğurganlık sayısı çok az. Evet. Erkek nüfusun önemli bir kısmı alkolik. Yani şu anda cepheye sürdüğü askerlerin önemli bir kısmı da gayri Rus, gayri Hristiyan olan, birçoğu Türk ve Müslüman unsurlardan, ki Çeçenler bunun başında geliyor, cephenin ön saflarına sürdü askerler konumunda. Kısmi seferberlik ilan etmesi ve arkasından da bugün referandum yapmasını şu şekilde yorumlayabiliriz. Zaten Ukrayna bundan 10 yıl önce, daha Kırım ilhak edilmeden önceki nüfus istatistiklerine baktığımızda nüfusunun %18'i, yani 50 milyon civarındaki nüfusun %18'i Ruslardan oluşuyor idi. Bu Rus nüfus da o Dnieper Nehri'nin doğusunda, bugün Rusya'nın işte Harkiv'den Kırım'a kadar olan Donbas bölgesi başta olmak üzere Herson, o bölgeler, yani şu an işgal ettiği bölgelerde hatırı sayılır bir Rus nüfusu var. Bir de Ukrayna içerisinde Rusya yanlısı olan bir nüfus vardı. İşte onlar arasında zaten her şey Rusya'nın kontrol altında olduğu için ele geçirdiği bölgelerde sonucu belli bir referandumdur. Rusya ya ilhak edilme kararını çıkacağı bir referandum yapılıyor bugün. Evet. Ve bu referandumun sonucunda Herson, Donbas'ın o Donetsk ve Luhansk bölgeleri diyecek ki biz Rusya'ya katıldık. Fakat Ukrayna açısından buranın şöyle bir özelliği var. Türkiye'nin Marmara bölgesi gibi böyle karşılaştıracak olursak. Çünkü Donetsk havzası çok zengin kömür ve demir madeninin olduğu ve demir çelik sanayinin olduğu, aynı zamanda burası tarım bölgesi, dümdüz böyle tankların hareketi sırasında görürseniz, Ukrayna'nın batı tarafına doğru gidince Karpatların uzantıları var, dağlık ormanlık bölgeler var, ama burası hem tarım olarak, hem iklim olarak, hem maden ve sanayi bölgesi olarak Rusya'nın şu anda %10-20'lik bir bölümü işgal etmiş ama Ukrayna'nın da en önemli can damarı konumunda. Hı hı. Ve burayı koruma konusunu şu şekilde düşünelim. Kırım'la birlikte bu bölgeler Rus toprağı olarak kabul edildiği zaman oraya yapılan bir saldırı Rusya'ya yapılmış sayılıyor. Eğer Rusya şunu söylüyor, Rusya'ya bir saldırı olmadığı sürece, bakın tekrar ediyorum, Rus topraklarına bir saldırı olmadığı sürece Ukrayna'daki savaşta batılı ülkeler ne kadar silah ve lojistik destek verirse versin savaşı Polonya'ya, Romanya'ya, başka ülkelere taşırmayacağını ama saldırı Rus topraklarına gelirse bunun bir bedeli olacağını ve Ukrayna'nın dışındaki ülkelere de nükleer silahlar da dahil olmak üzere hedef içerisine gireceğini duyurdu. Şimdi bu referandumla birlikte bu ele geçirmiş olduğu bölgeler Rus toprağı kabul ederse ve oraya da bir saldırı olursa Rusya ne yapacak? İşte dünyanın hop oturup hop kalktığı nokta burası. İşte bundan sonra bekleyip göreceğiz ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in ve İkinci Dünya Savaşı'ndan daha da kapsamlı bir savaşa dünya hazır olsun ifadesi ki Vučić Putin'e çok yakın.
Küçük Putin olarak biliniyor.
Biliniyor evet. Balkanlarda. Bu yönüyle baktığımızda da şimdi akıllıca bir hareket miydi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi? Değildi. Ama peki nükleer silah kullanmak akıllıca bir hareket mi? Değil. Ama bu işgali başlatan nükleer silahın butonuna da basabilir. Hı hı. Öyle bir ihtimal olduğu zaman da hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yani yeni bir dünyaya uyanacağımızı buradan söylemek gerekiyor ki çünkü insanlık için bakın sadece Ukrayna Rusya değil bütün insanlığı ilgilendiren bir keşmekeşin başlangıcı olur onu da bilmek lazım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi düşürmek için yaptığı girişime destek de istedi. Hatta dedi ki Putin'le konuşabilen herkes bu konuya eğilsin ve geri adım attırmaya çalışsın şeklinde açıklaması oldu. Bu önemliydi. Bu arada bu seferberlik ilanının hemen akabinde askere gitmek istemeyen Ruslar da başka ülkelere başta Türkiye olmak üzere hemen kaçmaya başlamışlar hocam. Bunu da belirtelim.
Bir de Rusya'nın haritasına bakılırsa Kaliningrad bölgesi vardır bu Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında ki orada Rusların konuşlandırmış olduğu taktik ve nükleer silahlar 3 dakika içerisinde bütün Batı başkentlerini vurabilecek konumda. Bakın 3 dakika içerisinde. Dolayısıyla iş bu tür silahların kullanılmasına geçerse İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi böyle haftalar, aylar süren değil. Yani saatler içerisinde bütün kıtanın hatta insanlığın tehdit altında olduğu bir konuma geçeriz ki onu hiç kimse arzu etmez.
Evet, peki teşekkür ediyoruz hocam. İlk bölümü noktaladık. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız değerli dinleyenler. Yeniden Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikte dünya gündemine dair, medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam İran'da neler oluyor diye sormak isterim size. 22 yaşındaki bir kadın ahlak polisi tarafından önce gözaltına alınıyor. Daha sonra da gözaltında bu kadın ölüyor. Bunun üzerine de sokaklar hareketlendi. Protesto gösterileri yapıldı ve ülke geneline yayıldı bu gösteriler. Şu ana kadar ölü sayısı 17 olarak açıklanıyor ama devlet televizyonu olaylar sırasında 26 kişinin ölmüş olabileceğini ifade ediyor. İşte aralarında gazeteciler, siyasi aktivistler, sivillerin de olduğu birçok kişinin de gözaltına alındığı ifade ediliyor. Dünyanın gözü İran'da diyebiliriz bir taraftan. İran'da neler oluyor ve bu gösteriler, protestolar bir hükümet değişikliği yaşatır mı?
Evet. İran'da tam olarak neler olduğunu şu anda İran dışında bulunan kimsenin sağlıklı bildiğini söylemek zor. Çünkü internet bağlantısı kesildi İran'da. Bu bir veri. Evet. İkincisi sadece İran'da değil, mesela dünyanın birçok yerinde bu tür insan hakları ihlalleri oluyor. Hatta Hindistan'da Hint polisi keyfi olarak Müslümanları yakıyorlar sokak ortasında.
Evet.
Hiç de böyle infial olmuyor dünyada. Yani ben bu olayı tasvip etme anlamında söylemiyorum. Hı hı. Demek ki bunun bir perde gerisi var, bir hazırlanan bir PR'ı var. Bu nedenle de şu anda batılı birçok ajan İran'da cirit atıyor ve İran'da bir yönetim değişikliği, bir rejim değişikliği için altyapı hazırlıyor. Bunun için de mesela İran çok uluslu bir etnik ve kültürel yapıya sahip bir ülkedir. Mesela Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Kazvin, Erdebil başta olmak üzere 31 eyaletin 6 tanesinde Azerbaycan Türkleri çoğunlukta. Yani Azerbaycan'ın şu anda bağımsız bir eski Sovyet Cumhuriyeti olan Azerbaycan nüfusu 10 milyon ama İran içerisindeki Azerbaycan Türkünün en az bir 20 milyon olduğu ifade ediliyor. Yani 85 milyonluk Azerbaycan içerisinde yine Kürtler olsun, doğuda Beluciler. Evet. Yani İran kaşındığı zaman bir imparatorluğun parçalanması gibi buna müsait bir etnik yapısı ve var. Demografik yapıya sahip. Bir diğer konu da İran dünyada petrol rezervi ve doğalgaz rezervi bakımından hep ilk beşe giren bir ülke olmasına rağmen ülke petrol ve doğalgaz kaynaklarının yaklaşık %40'ı Hamaney'in kontrol ettiği devrim muhafızlarının elinde. Bu da İran halkının refahı ve kalkınmasından daha çok başta Suriye, Irak, Yemen, Lübnan olmak üzere. Lübnan'da Hizbullah'ı, Yemen'de işte diyelim ki Husileri, Haçlı Şabi'yi, Irak'ta. Evet. Yani bu paramiliter kuvvetleri silahlandırmak, onları ayakta tutmak yani hatırı sayılır bir para transferi gerektiriyor. Evet. Ve İran halkı şunu görüyor, yani biz bu kadar zenginliğin içerisinde refah seviyelerinin buna yani ülkenin zenginliğiyle orantılı olmadığına dair bir durum söz konusu. Bu memnuniyetsizlik bir şekilde buradan dışa vuruyor. Yani şöyle söyleyelim, 28 Şubat'ta Azerbaycan bölgesinden yani İran Azerbaycan'ından bir arkadaşımız, iş adamı arkadaşımızın oradaki distribütörü olan biri gelmişti de Fatih'te böyle bir yemek yerken ezanlar okunurken şunu söylemişti. Bizde üniversiteye giriş yasağı vardı o zaman, başörtü yasağı. Ya İran zorla kapatmaya çalışıyor. Siz de açmaya çalışıyorsunuz bu kadınların başını. İkiniz de başarılı olamadınız anlamında bir ifade söylemişti. Yani İran'da rejim her ne kadar bir takım insanlara işte kılık kıyafet konusunda bir şey dayatmaya çalışmış olsa da İran halkının özünde çok da fazla bunu kabul ettiğini görmüyoruz. Yani insanlar hemen
devrimden önce seküler bir İran vardı, değil mi hocam?
Seküler bir İran. Yani siz bunu bir anda dönüştüremiyorsunuz. Bir diğer konu Türkiye'de dahil, yani mesela AK Parti iktidarının 20 yıldan beri iktidarda kalmasının en önemli bence belirleyici unsuru öyle İslami muhafazakar kesime işte İmam Hatip açması, yol yapmasından daha çok insanların ekonomik olarak daha iyi şartla eskiye göre ortamın olması. Çünkü ekonomi çok temel belirleyici bir konuda. Ve İran'da da insanlar ekonomik olarak
sıkıntıda,
mevcut hallerinden memnun değiller. İşte bu memnuniyetsizliği birileri geliyor. Ne yapıyor? O yumuşak karnından hareketle orayı kaşıyor ve halkı sokağa döküyor. Yani iki şey var. Birincisi İran yönetiminin hatası, halkın ülke zenginliklerinden yeterince istifade edememesi. İkincisi de çok uluslu bir takım istihbarat örgütlerinin de orada boş durmayıp halkı İran rejimine karşı ayaklandırma. Ama İran'ın çok derin bir devlet tecrübesi var. Gerekirse çok kanlı da olsa bunları bastıracağını düşünüyorum. Tabii burada bilanço ne olur onu da bekleyip göreceğiz.
Peki hocam. Devam edelim. Azerbaycan-Ermenistan arasında geçen hafta bir gerginlik vardı. Yine maalesef Azerbaycan'ın verdiği şehitler vardı. Yüzün üzerinde de Ermenistan'ın askerleri etkisiz hale getirilmiş, öldürülmüştü. Bunun hemen akabinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Ermenistan'ı ziyaret etti, Erivan'ı, ve oradan Azerbaycan'ı suçladı, Türkiye'yi suçladı. Bu tepki çekti. Bunu sorayım size. Bir de bugünlerde Zengezur bölgesinde bir korsan devlet kurulmuş hocam. Azerbaycan buna da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de açıklaması var. Kafkaslar'da bizim de açıklayacağımız şeyler var şeklinde. Bu ne olabilir? Bunları böyle toplu bir şekilde sorayım size hocam.
Şimdi Pelosi yani ölüm yaşına geldi. Hı hı. Yani 80'e merdiven dayadı bildiğim.
80'in üzerinde galiba. Evet.
Ama yani ben 30 yıldır aşağı yukarı hatırlarım geldiği gittiği yerleri. Hep böyle provokatif eylemler yapan bir tiptir.
Geçenlerde de Tayvan'ı.
Aynı şeyi etmişti, evet. Yapıyor. Sanki Amerikan derin devletinin böyle provokatif amaçlı bir takım
memuru gibi
dünyanın neresinde giderseniz gidin bu tür eylemleri yapan bir şahsiyettir. Önce onu
tespit edelim.
Nancy Pelosi ile ilgili. İkincisi, bu Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerginlikte, yani geçtiğimiz programlarda da konuştuk. Ermenistan'ın nüfusu, ekonomisi, askeri gücü ve siyasi konjonktür olarak Rusya'nın bu kadar ki hamileri Rusya'dır, Ermenilerin tarih boyunca. Rusya'nın Ukrayna'da başının bu kadar sıkıntıda olduğu bir dönemde Ermenilerin bu şekilde provokatif hareketlere girmesinin aklen mantıken bir izahının olmadığını da ifade etmiştik. Çünkü 2 yıl önce bunu denediler ve faturasını çok ağır ödediler. Bu nedenle Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Güney Kafkasya ile ilgili siyasi yol haritasını açıklayacağı o ifadeler çok önemli olacak. Belki de önümüzdeki hafta bunları konuşacağız. Ancak şunu ifade edebiliriz ki bu Türkmençay anlaşmasıyla birlikte 1820'li yıllardan bahsediyorum. Rus ordusu hem İran'ı yendi, arkasından Osmanlı ordusunu yendi ve Aras Nehri sınır olmak üzere bugünkü Azerbaycan topraklarını ikiye böldü. Kuzey Azerbaycan Sovyet Rusya'nın, hatta daha önce Rus Çarlığı'nın da o zamanlar, ve güneyde İran'ın kontrolünde kaldı. İşte o dönemde Rus Çarlığı İran'daki ve Anadolu'daki Ermenilerin göç ettirilerek oraya iskan etti ve nüfus dengesini ve demografik yapıyı değiştirdi ve o Zengezur bölgesinde de öyle bir harita çizildi ki Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçit olmadığı için kara ve demiryolu bağlantımız kesildi. Biz ya İran üzerinden ya Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a, oradan da Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerine ulaşmak zorundayız. Şu anda Türkiye'nin hedeflediği en büyük stratejik hamle Zengezur koridoru vasıtasıyla karayolu ve demiryoluyla Türkiye'den Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan da Azerbaycan'a ulaşıp Azerbaycan üzerinden Orta Asya ve Doğu Türkistan'a, Çin'e kadar gidecek kendi güvenli, çünkü kara ve demir yolu bu modern İpek yolunun da bir parçası olacak bu. İran buna kesinlikle karşı çıkıyor. Bu nedenle Ermenistan'a bazen alenen, bazen perde gerisinden destek veriyor. Çünkü Türkiye'nin sürekli olarak kendine muhtaç konumda olması stratejik olarak İran'ın
işine geliyor.
Bu nedenle de Türkiye'nin önümüzdeki günlerde açıklayacağı bu Güney Kafkasya politikasının merkezinde, özünde bu Zengezur koridorunun güvenli bir şekilde Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kontrolünde açılması ve bu tıkanan ticari yolların, çünkü biz Sarp sınır kapısı üzerinden Batum, Tiflis'ten Bakü'ye gidiyoruz ve şöyle bir kuzeyden yay çiziyoruz. Mesafe uzuyor. Öbür taraftan İran'ın keyfine kaldığınız zaman bazen çok böyle Sudan bahanelerle engeller çıkarıyor. Ticaretin önünde tıkaç vazifesi görüyor. Bu nedenle Türkiye'nin Ermenistan'a da bir şekilde bir takım ticari, ekonomik yardımlar yaparak, çünkü 3 milyon nüfuslu bir ülke. Yani Ermeniler Rusya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan, yani diasporadan bir takım destekler ve virüsler zihinlerini almamış olsa biz Ermenistan'la da anlaşırız. Yani
o da onun işine gelir.
Dolayısıyla o bölgede ulaşır. Ticaretin gelişmesi, karşılıklı kazan kazan ilkesiyle. Yani biz Ermenileri milleti sadıka demişiz. Yani yüzyıllarca bir arada yaşamışız. Ellerinden iş gelen, yani mimaride, sanatta,
ince işçilikte
usta olan insanlardır. Yani biz bugün yüzyıllarca beraber yaşadığımız bu insanlara düşman edilmişsek, burada birileri geldiler, onlara fitne soktular kafalarına. İşte ta 1860'lı yıllardan itibaren işin temelinde de Amerika var yine.
İngiltere,
Osmanlı'dan almış olduğu İngilizlerin o imtiyazları sayesinde yabancı okullar var. Bu okullarda yetişen çocuklar ilk Osmanlı'ya karşı
ayaklananlar.
Fitne tohumlar atılıyor. Hatta bir Ermeni baba Elazığ'da, Harput'ta valiye çıkıyor. Diyor ki, bak diyor, bu yabancıların açtığı okullara gönderdik çocukları. Bak benim çocuk diyor böyle devlet aleyhinde böyle tehlikeli şeyler söylüyor, haberiniz olsun diyor. Adam irkiliyor yani, normal sıradan bir Ermeni. Yani biz Ermenilerle, Rumlarla yani bu hale gelmişsek, onların bize olan tarihi ezeli ebedi düşmanlığından değil, birileri fitnesi bu insanlara kafasına fitne soktu, silah verdi, lojistik destek verdi. Bugün şu anda tıpkı işte PKK'ya yaptıkları gibi, Türkiye'ye parayla satmadıkları silahları PKK'lı teröristlere bedava verdikleri gibi, 100 yıl önce de bunu işte Balkanlarda Bulgarlara yaptılar, doğuda Ermenilere yaptılar ve sonuçta istenen şey Osmanlı'yı yıkmak, parçalamak ve tarih sahnesine silmekti ve hedeflerine de ulaştılar. Evet. Bu nedenle orada Ermenilere olan muhabbetinden, şu anda PKK'ya verdikleri destek, Kürtlere olan ve onların daha insani bir ortamda yaşaması istemesinden kaynaklanan bir durum kesinlikle değil. Özetleyecek olursak, Zengezur koridoru Türkiye'nin Kafkaslardaki en önemli stratejik kırmızı çizgisidir. Bunu elde etmek için de stratejik hamleler yapacaktır.
Bir notla paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Prag'da yapılacak Avrupa Birliği toplantısında da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşebileceğini ifade etti. Bu da herhalde sürece olumlu bir katkı sağlayacaktır.
Elbette ki, yani Paşinyan da sahadan gelen, yani böyle nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı böyle ilçe teşkilatlarından, siyasetin şeyinden geliyor,
toz yollarından geldiyse,
Paşinyan da halkın nabzını tutabilen bir politikacıdır. Bakın, savaşta yenilmesine rağmen ayakta kalmayı başaran bir politikacı. Ve eğer akıl, mantık ve doğru olan yapılırsa, hem 3 milyonluk o Ermeni halkının refahı ve kalkınması, hem de Türkiye'nin bölgeyle olan ilişkilerin canlanması açısından ortak bir yol bulunursa, her iki toplum için, her iki ülke için de hayırlı olan olur diye düşünüyorum.
Peki hocam, devam edelim. Kırgızistan'la Tacikistan arasında zaman zaman sınırda çatışmalar yaşanıyor idi. Geçen haftada yine bu çatışmalar şiddetlendi. Bir barış sağlanmıştı ama yine alevlendi ve yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Bu çatışmalardan dolayı neler yaşanıyor Tacikistan'la Kırgızistan arasında? Alıp veremedikleri nedir? Anlatabilir
Şimdi,
misiniz?
Coğrafyayı önce bir tarif etmemiz lazım. Batı Türkistan dediğimiz, Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan o 5 ülkenin bu 3 tanesine sınır olan bir Fergana Havzası diye bir bölge var. Yani bu Tanrı Dağları'ndan kaynağını alan Seyhun, Zerefşan nehirlerinin biriktirdiği, yani Orta Asya'nın Çukurova'sı diyebileceğimiz çok verimli bir tarım toprağı var. Bizim Trakya büyüklüğünde 23 bin kilometre karelik bir alan. Fakat buranın önemli bir kısmı Özbekistan'ın sınırları içerisinde. Bir yarısı da Kırgızlar ve Tacikler arasında pay edilmiş. Yani o Trakya büyüklüğündeki bir Fergana havzası yarısı ve yarıdan fazlası Özbeklerin, geri kalanı da Tacikler ve Kırgızlar arasında paylaştırılmış. Mesela Tacikistan nüfusunun önemli bir kısmı bu Fergana havzasında. Yani alan olarak küçük olmasına rağmen nüfus olarak fazla. Hem tarım toprağı bakımından verimli hem de yeraltı kaynakları bakımından. Hatta doğalgaz, Özbekistan'ın önemli doğalgazını buradan çıkarır. Şimdi burada öyle köyler var ki bir sınır çizilmiş. Kırgızistan, Tacikistan sınırı. Fakat Kırgızistan'ın içerisinde 20 kilometre ileride 3 tane Tacik köyü var. Karayoluyla sınırı geçip şey yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz Tacikistan'ın içerisinde 30 kilometre ileride 2 tane Kırgız köyü var. Bu da bir takım o patika yollarla, küçük toprak yollarla sınırı geçip yapıyor. Yani sınır çizilmiş, sınırların içerisinde böyle küçük kümeler halinde onlarca Kırgız köyü Tacikistan sınırlarında, Tacik köyü de Kırgızistan sınırları içerisinde. Yani Rusların bu İskan politikası çerçevesinde zaten İngilizler olsun, Ruslar olsun bir bölgeden çekildikten sonra mutlaka oraya bir fitne tohumu açarak orada insanların
birbirine düşmesini
olarak birbirlerinin yemelerinin yolunu açıyorlar.
Kerkük, işte. Keşmir değil mi?
Evet.
Bunun örnekleri.
Yani şu anda o bölgedeki çatışmaların temelinde esas bu sınır anlaşmazlığının oluşmasının sebebi de bu Rusların Çarlık döneminden beri izlemiş olduğu politika. Böyle haritaya da dikkatlice bakılırsa böyle biraz büyütülüp yani Kırgızistan diyorsunuz bir sürü orada böyle küçük Tacikistan toprağı var. Ve bu işte gidiş gelişler sırasında bir takım anlaşmazlıklar, kaoslar, kargaşa var. Hatta Kırgızistan Türkiye'den TB, insansız hava araçları aldı. Bunlarla Taciklere karşı da önemli bir üstünlük sağladı diyebiliriz.
Peki hocam. Devam edelim bir başka başlıkla. Az önce Pelosi'nin Tayvan kışkırtıcılığından da bahsetmiştik. Biden'la ilgili bir haber. ABD Başkanı Joe Biden bir Amerikan kanalında mülakat veriyor. Çin'in saldırması halinde Amerikan askerlerinin Tayvan'ı savunacağını söylüyor. Sunucu ısrarla soruyor. Evet, bu konuda biz Tayvan'ı savunuruz. Amerikan askerleri savunur bizzat diyor. Ve bu açık bir şekilde ilk defa Amerika'nın Tayvan'a bir desteği olarak nitelendiriliyor. Ne dersiniz? Yine işte Ukrayna'ya da bu şekilde işte biz arkanızdayız demişlerdi. Gerçekten de Amerikan askerleri Tayvan için Çin'le savaşır mı hocam?
Şimdi öncelikle Biden'ın 80 yaşını aşmış,
evet,
akli melekelerin de zaman zaman böyle gidip geldiğini ve kendine verilen suflelerle
hareket
edip demeçler verdiğini bilmemiz gerekiyor. İkincisi Tayvan dediğimiz yerde aslında Çin'dir. Yani şöyle ifade edelim, dünyada Çin Halk Cumhuriyeti'nin dışında Tayvan, Singapur, Hong Kong, Macao gibi o topraklarda da işte Portekiz sömürgesi Macao şu an Çin topraklarına girdi. Hong Kong diyebiliriz. Burada halkı Çin'dir. Tayvan ve bugünkü Singapur'da da nüfusun %75'i Çinlilerden oluşur. Bu komünistler yönetimi ele geçirdiğinde o generallerin önemli bir kısmı Formosa adasına kaçtılar. Orada bugünkü Tayvan devletini kurdular. Bir ada ülkesi. Ve Amerika'nın da büyük ekonomik desteğiyle birlikte Asya kaplanları olarak geçerdi 70'li 80'li yıllarda Güney Kore, Tayvan, Singapur olarak geçen bu Asya kaplanlarından biridir Tayvan. Aslında nüfusunun tamamı Çinlilerden oluşmakla birlikte bir komünist Çin'e karşılık adada kapitalist batıyla Amerika ile iyi geçinen bir Yönet. Tayvan var. Fakat Çin diyor ki Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olduğu için bir tane Çin devleti vardır diyor. O da biziz diyor. Eğer siz Tayvan'ı tanırsanız diyor o zaman Çin'i tanımıyor musunuz olur diyor. O zaman Çin'le olan bütün münasebetlerinizi bitirmiş olursunuz. Ve şimdi Aziz Nesin'in yaşar ne yaşamaz diye bir böyle şeyi vardı. Tayvan fiili olarak bir devlettir. Ekonomik olarak Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından daha büyük böyle ekonomik bir güce sahip olan bir ülkedir. Ama resmi olarak bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi tanınmayan bir ülke. Çin de zaman zaman hamleler yaparak Tayvan'ı kendi topraklarına katmaya çalışıyor. Amerika da buna karşı çıkıyor. Diyor ki Tayvan şu anda gelecekte evet. Çin'le Amerika arasında bir Doğu Çin Denizi'ndeki enerji kaynaklarının paylaşımı konusu. İkincisi de Tayvan konusu. Amerika ile Çin'i karşı karşıya getirecek önemli noktalardan biridir önümüzdeki 10 yıllar içerisinde.
Peki hocam, son olarak şunu sorayım. Geçen hafta kraliçenin cenaze merasimi yapıldı. Devlet başkanları davet edildi ama belli şartlarla davet edildi. Bunların içinde işte özel uçakla gelmeyeceksiniz. Oraya cenaze töreninin yapılacağı yere makam arabanızla geçmeyeceksiniz. Bir otobüsle birlikte bütün devlet başkanları, temsilcileri toplanıp götürülecek şeklinde şartlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk programı müsait olursa gidebilirim demişti. Fakat gitmedi. Oradan Özbekistan'dan Amerika'ya geçti. Eleştirildi. İşte bütün dünya liderleri oradayken Erdoğan Central Park'ta geziyordu denildi. Fakat gördük ki hakikaten kraliçenin cenaze merasiminde devlet başkanları ayaklar altında desek yanılmayız herhalde. Biden'a bir ayrıcalık tanındı. Kendi özel aracıyla geldi. Fakat diğer devlet başkanları otobüse doldurularak götürüldü. Tek sıraya dizildi. İşte krala bağlılıklarını ilettiler. Bu tablo size neyi ifade etti hocam? İyi ki de Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmamış dedik biz. Şöyle, neler söylersiniz?
Bu fotoğrafta otobüsün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı sanki bir otobüs muavini gibi poz vermişti. Yani şahsen ben bunun Tayyip Erdoğan veya başka birisi olsa da yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanının öyle bir konuma düşürülmesini ben şahsen istemezdim. Ancak İngilizler aslında şu mesajı verdiler. Alemin kralı biziz.
Evet.
Yani bu önemli. Hani diyorlardı ki işte semboliktir, kral, kraliçe, bunlar artık sıkıcı saray seremonileri falan filan ama gördük ki İngilizler hala dünyanın derin devleti. Hani mesela Türkiye'de derin devlet falan filan derler ya, dünyanın derin devletinin kendileri olduğunu, nice devlet başkanlarının önlerinde el pençe durduğunu da dünyaya bu şekilde göstermiş oldular. Yani bir küçük ada ülkesi olmakla birlikte Amerika'nın beyni, aklı da aslında İngiltere'dir. Yani İngiltere'yi o yönüyle hafife almamak hı-hı. lazımdır. Mesela Ruslar ayı ile simgelenir. Ayı politikasıdır. Kırar döker. İngilizler tilki politikası izlerler. Her yerden kendilerine mutlaka bir pay çıkarırlar. Bu cenaze merasimi de onu gösterdi. Ancak herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Onların da sonu gelecektir. Ben inşallah şöyle İskoçya'nın ayrılmasıyla İngilizlerin de tabutuna bir çivi daha çakılacak diye düşünüyorum.
Peki hocam.
Bekliyorum, çok, ümit ediyorum.
Çok teşekkür
çünkü
ediyoruz.
Çünkü Osmanlı'yı darmadağın eden biz İngilizlerdi. Her ne kadar işte bir sürü ülkeleri suçlarız ama işin temelinde İngiliz aklı ve Siyonistler vardır.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftada programımızı nihayete erdiriyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteydik ve önemli başlıklara temas etmeye çalıştık. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.